21. ayrım.
Hemşire bu çığlığın önemini henüz kestiremediği için "Nasıl oldu? Dikkatli ettim." gibi sözlerle kendisini savunma telaşındayken İlhan adeta üzerine yürüyor Sevin'in. "İğnenin battığını duydun, öyle mi?" diyor. "Duydun değil mi?" Sevin şaşkın, "Galiba, bilmiyorum. Emin değilim. Ama galiba duydum. Canım yandı." "Emin misin?" "Bilmiyorum. Belki de psikolojik bir şey." Bir an kaygıyla iğnenin battığı yere bakıyor İlhan. Hemşire dikkatsizlikle çok yukarıda bir yere batırmış olabilir mi iğneyi? Sevin'in bu yüzden fazla umutlandırmak istemiyor ama mutlaka doğrulayacak bir yöntem olmalı diye düşünüyor. Bu arada hemşire ilacı şırınga edip iğneyi geri çekiyor ama bu kez çok daha dikkatle. Birden "Şu şırıngayı bana verir misiniz?" diyor İlhan hemşireye ve onun bir şey söylemesine olanak vermeden şırıngayı elinden alıyor. "Şimdi yine batıracağım Sevin. Bakalım yine bir şey duyacak mısın?" Sevin'in karşı çıkmasına fırsat vermeden iğneyi batırır gibi yapıyor, hemşirenin az önce özensizce batırdığı yere. "Duydun mu bir şey?" Sevin ağlamaklı. "Hayır, hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey duymadım." İlhan bu kez iğneyi gerçekten ve özellikle acıtmak isteyerek batırıyor Sevin'in kalçasına ve Sevin bu kez ilkinden daha yüksek sesle haykırıyor. "Duydum, duydum, canım çok yandı." İlhan şırıngayı elinden nasıl fırlattığını bilemeden genç kızın üstüne kapanıyor. İki genç ağlaşarak sarılıyorlar birbirlerine. Bu arada gece hemşiresi, sevinç, suçluluk, sorumluluk gibi karmaşık duygular içinde olup biteni doktora haber vermek üzere dışarı çıkıyor. Yarım saat geçmeden başta Ercüment Bey olmak üzere bir sürü doktor toplanmıştı başlarına. İlhan az önce olanları anlattı Ercüment Bey'e. Psikolojik bir durum olup olmadığını anlamak için yaptığı deneyi de anlattı. Doktor Ercüment kuşkuyla dinliyordu İlhan'ı. "Bazen böyle şeyler olabilir," dedi. "Bir küçücük sinir hücresi sağlam kalmış oralıyır ve iğnenin ucu ona rastlamış olabilir. Ama hemşireyle ben iki kere aynı noktaya nasıl batırmış olabiliriz iğneyi? Bakalım, bir de ben muayene edeyim." Sonra Sevin'in kaygılı bakışlarını aldırmadan ama İlhan gibi ille de canı yansın diye düşünmeden bir küçük şırınga iğnesini kalçalarının, bacaklarının çeşitli yerlerine şaşırtmalı olarak batırdı. İğneyi gerçek olarak batırdığı her seferinde Sevin yüzünü buruşturarak duyduğunu belirtti. Doktor Ercüment, "Eğer yanılmıyorsam daha önce belirttiğim mucize gerçekleşiyor," dedi. Hastamızın sinirleri canlanmaya başlamış bile. Sevin'in yüzü umut, sevinç, kaygı ve korku gibi çeşitli ve çelişkili duygularla karmakarışık olmuştu. Ağlamaklı bir sesle, o zaman yürüyebilirim değil mi doktor?" dedi. "O zaman eskisi gibi olabilirim." "Aldatıcı bir rastlantı olmadığını umarım. Sabırlı olursak, evet Sevin Hanım. Kısa bir rehabilitasyon tedavisinden sonra eskisi gibi yürüyebilirsiniz." İlhan bayılmak üzere olan Sevin'i yere düşmeden önce güçlükle yakaladı. "Bu çocukların hali ne olacak Cemalettin Efendi?" dedi büyük hanım. "Ben galiba çok yaşlandım. Kimse benim düşündüğüm gibi hareket etmiyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kestiremiyorum artık. Sen ne de olsa benden daha akıllısın. Bana bir yol göstersene." Başında yampiri işçi kasketi, sırtında şimdiki gençlerin giydiği cinsten bir haki parka, boynunda kıpkırmızı bir kaşkol, sanki hiç yaşlanmamış, eski Yerebatan Camii imamı Seyfullah Efendi'nin sosyete falcısı olduktan sonra tedris ettiği tek kişilik ruh çağırma yöntemiyle mezardan çıkıp gelmemiş gibi, öylesine taptaze, kaymak tıraşlı, güleç yüzlü, sevecen bakışlı bir Cemalettin Efendi. "Sen hala olaylara determinist bir yaklaşımla yön vermeye çalışıyorsun da ondan, ay iki gözüm, nuru aynım." Vaktiyle izah etmiştim. Materyalist diyalektik senin karmaşık sandığın insan ilişkilerinin de tek akılcı çözüm yöntemidir. Sen şimdi mezara götüremeyeceğin Hacı Efendi'nin paracıklarını bir cambazın oğlu senden sonra nasıl daha rahat yer ve hazmeder diye çareler icat peşindesin. Bir zavallı talihsiz kızcağızı da buna alet etmektesin. Halbuki bakma sen Bolşeviklerin darmadağın olmalarına. Gerçek komünistler er ya da geç müşterek istihsal vasıtalarını... Ümitsizce başını sallayarak sözünü kesiyor büyük hanım, mezar kaçkını Cemalettin Efendi'nin. Ya sen? Ya sen? Sen de hala uslanmamışsın Cemalettin Efendi. Cümle alem vazgeçmişken sen tutup Bolşevikçe ahkam kesmeye kalkıyorsun. Neymiş peki o determinizm dediğin şey? Bana öğrettiğin Fransızcadan mı geliyor? Yani şu sözü benim anlayacağım bir dile tercüme etsen nasıl olur? Mezardan çıkarken kolu Cemalettin Efendi'nin koluna takıldığı için mezara ondan çok önce gömülmüş olanlardan kemiklerinin üstüne icler kaltağının suretini geçirmiş aşifte kılıklı akça pakça bir dişi iblis ki şimdi de tutmuş beraberinde Almanyalara götürüyor bizim aptal o karıyı. Yahu burnunun dibinde sana o pis gavurlarla boynuz taktırır da ruhun bile duymaz. O orospu ha evladım. Demesine fırsat bırakmadan pat diye atlıyor Cemalettin Efendi'nin önüne. Her tarafı neredeyse cızdıbıldak üryan. Tövbe estağfurullah. Adamın aklını şaşırtmak galiba niyeti. Hanım hanım diyor ağzını Cağaloğlu hamamının külhanı gibi açarak. Asıl sen uslanmamışsın. Nevi beşer haşa Allah-u Teala bile baş kaldırmışken sen şu küçük ağılcağızınla dünyaya nizam vermeye kalkıyorsun. İnsanoğlu az biraz tohumunu saçan babasıyla babasının tohumunu içine alıp kendi kendini dölleyen ve karnında 9 ay besleyip büyüten anasının ve onların yeni ceddinin aynasıdır. Onları nasıl terbiye edersen et, soya çekim neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Sen nafile uğraşma. Bak bu sözü aklım yattı diyor büyük hanım. Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker. Ama işte bu benim işime gelmiyor. Zaten öyle pek teşvik edilmiş değil. Cahit evladımın o pis çingene soylu babası kendini astı. Anası bir akıllı kızken yaban ellerinde, şanalarda göbek bile attı. Ama Cahit'imin aklı başında. Ben ne dediysem dinledi. Şimdi Allah'ı var, şu şanssız otomobil kazası olmasaydı, evlenip dünya evine girdikten sonra o ufak tefek çapkınlıklarını da bir yana bırakır, ailemizin namını yüceltebilirdi. Aslında benim endişem ondan yana değil. Canım iki gözüm sevgili kız kardeşimin hayatta kalan tek torunu, vadiası biricik kızım Sevin ne yapmak istiyor? İşte ondan yana bir cevap vermenizi istiyorum. Boşuna mı çıkarttım mezarından seni Cemalettin Efendi? Boşuna mı açtırttım cehennemin kapılarını senin için? Bir de kurban vaat ettim elin düzenbaz imamına. Sahiden çıkıp gelecek olursan diye. Sen de amma hoşsun diyor Cemalettin Efendi. Bir kere ben öyle sandığın gibi cehennemde falan değilim. O kurbanı da oldu olacak fakir fukaraya dağıt bari. Sevaba falan girmezsin ama hiç değilse o domuz imamı biraz daha zengin etmiş olmazsın. Hem biz öyle mezardan falan da çıkmış değiliz. Ne demiş Lavosler? Öğretmiştim size. Hiç öyle yüzüme bakma. Söylemem şu anda nerede ikamet ettiğimizi. Biz eski tüfekler ser verir sır vermeyiz. Bu sırrın sahibi Allah-u Teala bile olsa. Hem ne olmuş ki kızcağıza? Bir kendine bak, bir de ona bak. Aslında ben seni daha çok takdir ediyorum. Sen bütün hemcinslerin içinde o devirde zulme, baskıya ve her türlü maddi şantaja karşı isyan bayrağını açmış bir kadınsın. Keşke ben de senin kadar güçlü olabilseydim de seni o hacı bozuntusunun altın kafesinden çıkarıp götürebilseydim. Hadi canım sen de diyor büyük hanım. O zamanlar daha çok gençtim. Senin de ağzın iyi laf yapıyordu. Üstelik laf aramızda erkek olarak bir hacı efendi bir de sen ne gördüysem. Tabii sen onu ikiye katlar dörde çarpar yerden yere vururdun o günkü aslan gibi halinle. Ama yine öyle fazla da kanmadım yani. Çünkü aklın sıra beni altın kafesten çıkarıp demir kafese koymaktı niyetin. Boş versen efen. Cemalettin Efendi'ye takılıp gelen iblise, bırak da kızcağız gönlü kime akarsa ona gitsin diyor. Sen şimdi bugünkü aklın olsa sittin seni Hacı Refi Beyefendi'nin altına yatıp koynunda çile doldurur muydun? Cemalettin Efendi güya büyük hanıma çaktırmadan bir makas alıyor iblisenin yanağından. Hoşuna gitti bu sözler köfte horun. Bir de bunlar akıl verecekler ona, öyle mi? Hadi gidin başımdan, hadi gidin diyor. Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Cahit'in aklı varsa dediğimi tutar. Artık nişanlı bir adam olduğunu unutup da sağda solda ailemizin şerefiyle mütenasip olmayan münasebetsizliklere kalkışmaz. Yoksa bilir ona ne yapacağımı. Sevin'in de aklı varsa altın kafesi bırakıp demir kafese girmez. Bu söz üstüne Cemalettin Efendi ile mezardan çıkarken koluna takıp gelen cehennem kaçkını dişi şeytan kıkırdaya kıkırdaya gülerek defolup gidiyorlar cehennem istikametine. Ama büyük hanımın içinde bir hüzün, bir melal, ağladı ağlayacak. Niye bıraktı ki Cemalettin Efendi'yi, hem de eskisinden bile hoş olmuşken, adam hazır gelmişken, bakarsın o eski güzel günün hatırına birkaç gün misafir olur. Eh, nasıl o gözünden hiç değişmemiş gibi kalmışsa, belki de cehennemin havası yaramıştı köfte ora, bilinir mi? Bakmışsın kendisi de onun gözünde eski küçük hanım gibi görünüvermiş. Şu dünyadan göçüp gitmeden felekten bir kâm alıvermişler mesela. Fena mı olurdu? Ama şimdi arkasından seslense, yalvarıp yakarsa da dönmez. Koluna o gencecik hortlağı takmış bir kere. Beni genç bile görse ne yazar? Derken kapının çalındığını duyuyor. Haşki pür neşe havlamaya başlıyor. Kız, kim o gelen? İlhan abi, büyük anne. Bu İlhan da herkesin abisi. Meğer veda etmeye gelmiş, izni bitmiş, işinin başına dönüyormuş. Hani şu tesadüfe bak, bu oğlan da Cemalettin Efendi gibi bolşevik falan ama doğrusu öyle gün görmemiş, ham ervah birisi değilmiş. Mezar kaçkını karının hakkı var, bu oğlanın babası bir, anası ayrı değil miydi? 12 şırfıntısıyla besbelli ne varsa karılarda var. Yumruğu karılar yiyor ama enayiklerinden elbet. Şu Cemalettin Efendi mesela ya da Hacı Refi Beyefendi Hazretleri. Ah, benim bu günlerimde karşımda olacaklardı ki. Sahibi de Refi Beyefendi Hazretlerin ruhunu çağırtsam mı? Ama namussuz imam kim olduğunu anlarsa deve kurbanından aza tövbe razı olmaz. Onun da canı cehenneme. Ama ne diyordum? Sahiden de bu oğlancağız öyle pek anzavutun teki değilmiş. Sevdim, Allah var. Neme lazım? İyiliğini gördüm, kötülüğünü görmedim. Yolu açık olsun. Allah kazadan, beladan saklasın. O civarda da Kürtler yine kıyıma kalkmış denip duruyor. Maazallah. Zavallı neferciklerimizi yine şehadet yolu açıldı diye sürerler bu adamlar ateşin içine vallahi. Biraz da kendileri koca göbekleriyle yürüseler ya el meydanına. Eskiden böyle miymiş? Krallar, sultanlar, padişahlar, kumandanlar kılıçlarını çektikleri gibi yürürlermiş düşmanın üstüne. Hazreti Ali'nin cenklerini okutmalı bunlara. Seyfullah Hazretleri iki tarafa kılıcını çekti mi? Güle güle git evladım, berhudar ol. Halkınızda hayırlısı neyse o olsun. Bize zor günlerimizde gösterdiğiniz yakınlığı, yardımı unutmamız mümkün değil. Hele Sevin kızımız ve Metin yavrumuz için sizin mevcudiyetiniz bir neşe, bir meserret menbaıydı. Yine gelin, yine buyurun, şerefle, saadetle. Sevin'e de uğrayacaksın, öyle mi? Üzülecek kızcağız, size pek alıştıydı. Ama tabii iş iştir. Sevin'e söyleyin, yarın sabah Metinciğimi de alıp geleceğim. Gideceğiniz yerdeki arkadaşlarınıza da selam söyleyin benden. Hepsinin gözlerinden öperim. Türk de olsalar, Kürt de olsalar, benim mezhebim Hazreti Mevlana'nın mezhebi. Kim olursa olsun fakirhanemizin kapısı herkese açık. Sevin yatağından çıkmış, normal bir koltukta oturuyordu. İlhan içeri girince yerinden doğrulmak istedi ama İlhan atıldı. Aslında ayaklarını belli belirsiz hareket ettirebildiği hemen dikkatini çekmişti. Kucağını alarak bağrına bastı Sevin'i. Birbirlerine sıkı sıkı sarılıp öpüştüler. ''Nasılsın bugün?'' dedi İlhan. ''Sabah fizik tedaviye götürdüler.'' dedi Sevin. ''Ama henüz pek bir ilerleme yok galiba.'' ''O kadar acele etme. Aylarca da sürebilir. Sabırlı olmalıyız. Ama en azından sanırım ben dönünceye kadar kendi kendine yürümeye başlamış olacaksın. Aşağıda konuştuğum doktor öyle söyledi.'' ''Sen dönene kadar mı?'' İlhan yutkundu, Sevin'i yavaşça koltuğuna bırakarak ''Ben yarın sabah gidiyorum Sevin.'' dedi. İznim bitti. Genç kızın bakışları bulutlandı. ''Maalesef. Ama yılbaşında buradayım. Söz veriyorum. Yılbaşına daha çok var.'' Hiram sofrayı düzmüş, sinsi sinsi gülüyor. ''Moro romantika, ey aşk, sen her şeye kadirsin.'' ''İlahi Hiram, git başımdan.'' ''Hay Allah, ben bu hallere düşecek adam mıydım?'' ''Sayılı zaman çabuk geçer.'' diyor. ''O varsayımın her zaman geçerli olmadığını sen de biliyorsun. Einstein'ın en popüler kuramı, ne diyebilirim? Hiç değilse bir haftalık bir rapor alamaz mıydın? İlk atacağın adımları senin görmeni isterdim.'' ''Bunu yapamam sevgilim, beni anlamaya çalış, olmaz mı?'' Hem biz uzakta da olsak birbirimize yaslanmasını öğrenmek zorundayız. Sen çok güçlü bir kızsın. Bilmiyorum, emin değilim. Şimdilik bildiğim tek şey seni çok seviyor olmam. Bunu hiç utanmadan söyleyebiliyorum ve bağıra bağıra söyleyebileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ama o gün gelecek mi? Hiç kuşkun olmasın. Bir dahaki sefere seni yanında götürmeye geleceğim. Şimdi yalnız bunu düşün. Seni her fırsatta telefonla arayacağım, mektup yazacağım. Yılbaşına kadar çok var. Ama ben de sana söz veriyorum, seni ayakta karşılayacağım bir dahaki sefere. İlhan kapıdan çıkarken gözlerinin ıslaklığını sorgulamak istemiyor artık Sevin. Zeynel otomobili Atatürk Havaalanı'nın dış hatlar bölümünün önünde durdurdu. Hemen yerinden fırlayarak koştu, arka kapıyı açtı. Arabadan önce gece mavisi şık bir yazlık takım elbise giymiş olan Cahit indi. İclal'in elinden tutarak inmesine yardım etti. İclal'in sırtında da hemen hemen aynı renkte resmi görünümlü bir giysi vardı. Ama kocaman küpeleri, bilezikleri, rengarenk süslemeleri, takıları, güzel göğüslerini neredeyse açıkta bırakan açık yakalı gök mavisi ipek bluzu, adam akıllı kısa eteğiyle çarpıcı, baştan çıkarıcı bir havası vardı. Bülent Bey, Zeynel'in yanındaki koltukta oturuyordu. İlk kez Cahit Bey'in yokluğunda holdingin sorumluluğunu, Nüket'le birlikte tabii ama Nüket'in rolünün göstermelik olduğunu herkes biliyordu. Hemen hemen tek başına yükleneceğinin bilinci içinde. Önceden olduğu gibi otomobil durur durmaz hemen fırlamadığı yerinden. Ağırbaşlı bir genel müdür havasıyla indi arabadan. Cahit'in yanı başında durup bekledi. Zeynel'i çağırdığı hamalın valizleri tekerlekli sürücüye yerleştirmesine yardım ederken Cahit yardımcısına son emirleri veriyordu. Aman yüklemelerde gecikme olmasın. Anlaşılan Saddam'ın avamları sabırsızlanıyor. Konsolos bayağı diklendi. Bizi yolcu ettikten sonra Çerkezköy'e de bir uğra. Üretim ne durumda bir bak. Ha, rafinerideki durumu da öğren. Öğren bakalım bizim tırlara yüklendikten sonra kaybolan jeneratör konusu ne olmuş? Şantiye şefi geçen gün telefonda şoförler jeneratör diyorlar ama tarihlerine göre bambaşka bir şey olmalı dedi. Bu iş canımı sıkıyor. Sonra yatırım bankasının verilecek senetleri artık Nüket Hanım'la birlikte imzalarsınız. Bülent Bey siz merak etmeyin hepsinin notunu aldım diyordu ama Cahit aklına gelenleri sıralamaya devam ediyordu. Biz perşembeye döneriz herhalde. Ha, Sevin'e hastaneye her gün bir sepet gül göndermeyi unutmasınlar. Siz merak etmeyin. Polis kontrolünden geçtikleri sırada uçağın kalkışı için son anonslar yapılıyordu. Birinci mevkide onlardan başka sadece birkaç yolcu vardı. Uçağın motoru çalışmaya başlayınca İjnal korkmuş gibi Cahit'in bileğine yapıştı. Ama onun yan tarafta oturanları göz ucuyla süzerek çekingen bir tavır takındığını fark ederek Ne yapayım, elimde değil, dedi. Uçak havalanırken korkuyorum. Ama sen bana bir şey olmasına izin vermezsin. Cahit güldü bu kez. Konuşmaya başladıkları için yandakilerin yabancı olduklarını anlayıp rahatlamıştı. Bu korku hiç fena değil, dedi. Az sonra uçak piste ilerlemeye başlayınca İclal bileğinin üstünden sıkı sıkı kavradığı Cahit'in elini oturunca iyice açılmış bulunan bacağının üzerine koydu. Bana bir şey söylemiştin, hatırladın mı, dedi. Hani ben sana hep efendim efendim diyordum da bana başka şey söyle demiştin. Hatırlamaz olur muyum? Sana artık sevgilim diyebilir miyim? Bunu ne zaman söyleyeceğini ben saptarım demiştim yanılmıyorsam. Vakit gelmedi mi daha? Cahit sağını solunu kolladı. Yandakiler birbirleriyle konuşuyorlardı. Hostesler arkadakilere nasıl kemer bağlanacağını gösteriyordu. İclal'in bacağının üstündeki elini hızla yukarıya doğru kaydırarak acımasız bir çimdik attı uyluğunun kıllı bölgesine. İclal bağırmamak için kendini zor tuttu. İlhan, Mardin'deki şantiyenin ihtiyacı için yurt dışından getirilen malzeme ve makinelerin gümrükten çekilmesi sırasında İstanbul'a geldiğinde, Cahit'in götürmüş olduğu lokantada ablasıyla veda yemeği yiyordu. Masaları Cahit'e her zaman ayrılan masa değildi. Nüket özellikle deniz kenarında oturmak istemişti. Mehtap yoktu ama gökyüzünde yıldızlar bir şehrain izlemi uyandıracak kadar ışıl ışıl her tarafı aydınlatmaya yetiyordu. Masaları patronun özel olarak gönderdiği çiçeklerle, her türlü deniz ürünü, bol yeşillik ve Nüket'in sevdiği şarabın soğutulduğu buz kovasıyla süslenmişti. Nüket kadehini kaldırdı. Bu gelişinden ben pek bir şey anlamadım ama umarım senin için sıkıcı bir tatil olmamıştır. Olduysa da kabahat senin. Hadi iyi yolculuklar. Allah tekrarını nasip etsin. Babam böyle derdi, anımsar mısın? İlhan da kaldırdı kadehini. Seni gördüm. Seninle beraber oldum. Nefis yemekler yedim. Daha ne isterim? Hadi senin sağlığına, mutluluğuna içelim. Şaraplarını yudumladılar. Nüket, senin iyileşmekte olduğuna çok sevindim. İnan ki, dedi. O kıza başından beri düşmanlık beslemedim. Hatta senin bu kadar ilgilendiğini gördükten sonra adeta kanım kaynadı. Sağ ol abla. İleride daha yakından tanıdığında daha da çok seveceksin. Tahmin ediyorum ama şunu unutma. Henüz ne büyük güçlüklerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ben bile bilmiyorum. Gülmeye çalıştı İlhan. Aç açıkta kalacak değiliz ya. Ne derler? İki gönül bir olunca... Nüket onu dinlemiyor gibiydi. Sigarasını yakmış, dumanın gittiği yolu izliyordu. Sonra birden, "Sevin konusunda," dedi, "seni iyi tanımayan kötü niyetli kişiler kim bilir neler düşünür." İlhan şaşırarak baktı ablasına. "Nasıl? Anlamadım." "Cahit'in Sevin'le evlenmek istemediğini sanırım bu evliliği en çok isteyen, organize eden büyük hanım dahil bilmeyen yok. Bu zavallı kızın geçirdiği o korkunç kazadan önce de biliniyordu ama kimsenin o zaman bu konuda spekülasyon yapmaya cesareti yoktu. İlhan hala bir şey anlayabilmiş değildi. Nüket sürdürüyordu konuşmasını. O kazadan sonra Sevin'in iyileşmesine herkes mucize gözüyle bakıyordu. Bu durumda nişanın er geç bozulabileceğini düşünenler arasında Sevin'in yerini almak için bir yarışın başlamış olması doğal. Hayret! Bokunda boncuk mu var bu adamın? Nüket biraz bozuldu. Öyle deme. Genç, yakışıklı, zengin. Üstelik kadınları memnun etmesini çok iyi bilir. İlhan başını önüne eğdi. Affedersin, dedi. Seni düşünmemiştim. Peki bu yarışta kimler vardı? Senin tanıdıkların içinde başta İclal. Ya sen? Ben bu yarışı 2 yıl önce yitirdim bile bile. Ama onu seviyorsun, değil mi? Nüket başını önüne eğdi. Peki benim işim ne bu yarışta? Cahit Sevin'den ayrılsa bile büyük hanımın bütün yakınlarını yitirmiş olan sevgili yeğeni Sevin'le Metin'i orta yerde bırakacağı düşünülemez, değil mi? Herhalde. Uzun vadeli düşünen bir insan, sevinle onun en fazla ilgiye muhtaç olduğu bir sırada yakınlık kurmayı düşünür. İlhan'ın yüzü kıpkırmızı kesildi. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirler abla? Nüket gülümsedi. Bizim toplumumuzu daha iyi anlaman için söylüyorum bunu. Maksadım gider ayak seni üzmek değil. Seni sadece özellikle de Sevin'in iyileşmesi olasılığının belirdiği şu günlerde ne gibi dedikodular çıkarılabileceği konusunda uyarmak istedim. İlhan kadehini başına kaldırıp bitirdi. Yeter abla dedi. Ne olursun sus. Boğulacağım neredeyse. Senden bir tek söz bekliyorum dedi Nüket. Yüreğini dinle ve doğru söyle. Bu kızla ağabeyisinin en yakın arkadaşı olduğun için ona karşı bir takım ödevlerin olduğunu düşünerek ya da salt acıdığın için değil gerçekten sevdiğin için ilgilendiğini söyleyebilir misin bana? Evet. Emin misin? Başlangıçta belki söylediğin şeyler etkili olmuştur ama şimdi öyle değil. Duyduğun bu yakınlıkta, Mardin'de, o küçük beldede aylardan beri yapayalnız yaşamanın da etkisi yok mu? Evet. Başlangıçta, özellikle İstanbul'a ilk gelişimde bu nedenle olmadık ilişkilere girdim. Ama Sevin için hiçbir zaman böyle bir etki söz konusu olmadı. Öğrenmek istediğim buydu, dedi Nüket. Şimdi günün rahatlığıyla savunabilirim seni ve Sevin'i. Kime karşı? Başta büyük hanım olmak üzere Cahit'e, yani önce dost sayılanlara, sonra bilinen bilinmeyen düşmanlarınıza karşı. Ablanın gücünü küçümseme. Güldü İlhan, sen benim aslan ablamsın. Hadi mutluluğumuza içelim bu kez. Kadehlerini kaldırdılar. Nüket kadehini masaya bırakırken gülmeye başladı. Biliyor musun, birden aklıma ne geldi? Büyük hanım şirketteki hisselerinden bir kısmını Sevin'e devredecek olursa, yarın öbür gün bakmışsın, seninle ikimiz şirkette Cahit'e karşı %51 çoğunluğu ele geçirip onu yönetimden uzaklaştırmışız. İlhan şaşırarak baktı ablasına. Böyle bir şeyi ciddi olarak düşünmüş olamazsın. Dalgınca gülümsedi Nüket. Keşke senin kadar saf, senin kadar art niyetsiz bir insan olarak kalabilseydim bu toplumda. Kız Kulesi'nden Boğaz Köprüsü'ne doğru ilerleyen ışıklar, içinde bir yolcu gemisinin uskuru, pırıltılı yakamozlar yaratıyordu küçücük dalgaların üstünde. İclal'le Cahit'i Frankfurt Havaalanı'nda 450 SLE Mercedes model otomobiliyle bizzat Herr Ludwig karşıladı. Yapış Holding'in Frankfurt temsilcisini de geçerken uğrayıp almıştı yanına. Fuat çok iyi Almanca biliyordu. Kendisi de eski bir devlet memuru olduğu ve emekliye ayrılmasından önce 4-5 yıl başkonsoloslukta danışman olarak çalıştığı için Alman makamlarıyla iyi ilişkiler kurmayı becermişti. Başka yeteneği de yoktu. Ancak holdingde çalışan büyüklü küçüklü herkesin yurt dışındaki işlerinin izlenmesi, getirilmesi gereken ilaç ve gereçlerin sağlanması, uzman hekimlerle ilişki kurulup randevu ayarlanması, hastanelerde yer ayırtılması, otomobil, fritöz ya da tıraş makinesi parçalarının aranıp bulunup gönderilmesi, şirketin üst düzey yöneticilerinin otel ve uçak rezervasyonlarının yapılması, karşılanıp uğurlanmaları, akşamları eğlence yerlerine götürülüp ağırlanmaları gibi getir götür hizmetlerini çok iyi becerdiği için şirketin yeri doldurulmaz bir elemanı haline gelmişti. Herr Ludwig'e gelince, Cahit bilmese bile Fuat Bey, Herr Ludwig'in kullandığı lüks arabanın kendisine ait olmadığını, Alman firmasının bu arabayı yalnızca önemli yabancı konuklar için servise çıkarttığını biliyordu. Ama bu, Herr Ludwig'in önemsiz biri olduğu anlamına gelmezdi. Yıllardan beri, başta Türkiye olmak üzere, sürekli olarak hemen bütün Orta Doğu ülkeleriyle iş yapan, onların başta İngiltere olmak üzere, bütün Avrupa topluluğu ülkelerinden, İskandinav ülkelerinden yapacakları ithalatı, bu ülkelere yapacakları ihracatı organize eden bir Alman şirketler topluluğunun dış ilişkiler müdürü olarak yılda birkaç kez İstanbul'a gelirdi. Boğaza, balığa, rakı ve rakı mezelerine hayrandı. Tek tük birkaç Türkçe sözcük de öğrenmişti. Son zamanlara kadar en yakın dostu Galip Bey'di, Herr Ludwig'in. Bu dostluk yalnız iş ilişkileriyle sınırlanmıyordu. Galip Bey'in Gümüş Suyu'nda Çifte Vav Sokağı'ndaki bekar evini bilen birkaç kişiden biri de oydu. Ama şimdi Galip şirketten ayrıldığı için Herr Ludwig konuşmalarında onun adını anmamaya özen gösteriyordu. Galip'le içtikleri suyun ayrı gitmediği günlerde Herr Ludwig, Cahit'in kimi kişisel özellikleri hakkında oldukça geniş bilgi edinmişti ondan. Cahit'in bazı önemli konuları konuşmak üzere bizzat Almanya'ya geleceğini öğrenince bu bilgiler doğrultusunda bazı özel hazırlıklar da yapmış, ancak Cahit'in Frankfurt'ta sekreteriyle birlikte geleceğini öğrenince bu hazırlıkları bir yana bırakmak zorunda kalmıştı.